Kıymetli dinleyicilerimiz, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndasınız. Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programımızda yine çok kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Edirne'mize emeği geçmiş, Edirne'mize sanat yönüyle, farklı yönleriyle de birazdan size aktaracağımız yönleriyle de dokunmuş. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Beyiç Günalan bizlerle. Sevgili Beyiç Günalan'a hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba Edirne diyorum. Merhaba Güne Bakan dinleyicileri.
Şimdi Beyiç Hocam'ı tabii ben yıllardır bir dostluğumuz da var kendisiyle. Birlikte yaptığımız projeler de var. Bunlardan tabii programın ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz ama Beyiç Günalan kimdir sorusunu Beyiç Günalan'a bir soralım. Beyiç Günalan'ı kendi ağzından bir tanıyalım.
Teşekkür ederim. En zorlandığım soruyu bu genellikle, yani kendimi anlatmak, ifade etmek daha doğrusu. Beni genelde hayatımın son bölümünde fotoğrafçı kimliğimle tanırlar ama benim asıl ana damarım, mesleki ana damarım gazetecilik. Yani profesyonel mesleğim gazetecilikti. Ekmeğimi gazetecilikten kazandım. Burada Edirne'de bulunmamın en önemli nedenlerinden biri de gazetecilik, yani mesleğimdir. Neden diyeceksiniz? Ben İstanbul'da Hürriyet Gazetesi'nde çalışan bir elemandım. Bunun sonucu olarak o dönemin şartlarında, yani sanıyorum ki 84 ve 86 yılları arasında veya 87'leri de katarız. Tarihlerde ufak tefek yanılmalar olabilir. Türk basınında büyük bir kupon akımı vardı. Bu kupon akımının baş edilir gibi değildi. Yani yatak, döşek, buzdolabı, televizyon, tabak, çanak, her şey kupon karşılığında dağıtılır oldu. Ve ben çok iyi hatırlıyorum ki bazı evlere günde 5-6 tane gazete girerdi. Ve o gazeteler açılmadan, okunmadan sadece kuponları kesilip o kuponlar biriktirilir. Karşılığındaki promosyonlar alınırdı.
Biz de çocukluğumuzda o kuponlardan az toplamadık, evet. Biliyorum ben de.
Evet, yani o dönemde herkes bu kupona bulaşmıştır mutlaka.
Kesinlikle.
O zaman gazetemizin genelgenin yönetmenliğini rahmetli Çetin Emeç yapıyordu. Bizde sabahları haber toplantılarımız olur birimler arası. O haber değerlendirme toplantılarımız. Orada bir gün adamcağız dedi ki ya bu kuponun şeyi, yani promosyon vermenin bir sonu yok. Her şeyi verdik. Vermediğimiz bir şey kalmadı gibi. O zaman da Hürriyet bugünkü kadar değil. Ya hakikaten bir amiral gazete, tıraş bakımından, prestij bakımından, kamuoyu oluşturma bakımından çok büyük bir güç yani Hürriyet gazetesi. Bizim yeni bir şeyler yapmamız gerekiyor dedi ve bundan sonra promosyonu yavaş yavaş tasfiye edeceğiz ve bunun karşılığında habere yatırım yapacağız. Yani gazetede haber satacağız dedi. Nasıl olacak? Zaten yaptığımız iş bu da. Dedi ki her yere haber merkezleri açacağız, bürolara.
Yani şehirlere yayılacak öyle
mi? Şehirlere, hatta mahallelere, ilçelere, mahallelere, bölgelere falan. Yani her yerde haberin kızıl damarlarını yayacağız dedi. Ben de o zaman İstanbul büro şefiydim ve İstanbul'da, yani İstanbul'un dışındaki çevrelere bakıyordum. İşte Yalova, Şile, Kocaeli, bizim Trakya illeri, Bolu, Zonguldak gibi bu bölgede bana kaldı. Hemen örgütlenmeye başladık. Bolu'ya bir büro açtık. Kocaeli'ne bir büro açtık. Zonguldak'a bir büro açtık. Sonra Trakya geldi, Edirne'ye. Bulamadım. Yani o zamanki şartlarda görevlendireceğimiz, atama yapacağımız bir eleman bulmakta zorlandık. Bulamadık demeyelim de.
Evet.
İş bana patladı. Dediler ki git oraya. Bir dönem sonra. Yani çok ayak sürçtüm tabii. Bir dönem sonra git orada. Kervan yolunda düzülüyor. Sen orada işin içerisinde daha çabuk bir işe halledersin diye. Geldik Edirne'ye. Üsküdar'dayım ben. Doğma büyüme ve 4 kuşak İstanbulluyum. Ama İstanbul'u derken iki taraftan da hem baba hem ana tarafından bir göçmen soyum var. Hem Balkanlardan hem Kafkasya'dan, öyle bir sentez göçmenliğim var benim. Buraya geldik işte ofis, büro, eleman falan derken o meşhur 1989 Bulgaristan zorunlu göçü patladı.
Evet.
O çok hassas bir bölge oldu İdil'e. Hatta o zamanın başbakanıydı galiba, Turgut Özal Cumhurbaşkanı'ydı, başbakandı. Geldi Kapıkule sahasına ve oradan Jivkov Cumhurbaşkanıydı Bulgaristan'da. Parmağını sallayarak ya bütün soydaşlarımızı yolla, aç kapıyı ya da biz gelip onları alırız diye büyük bir tehdit salladı.
Siz de burada tabii en ateşli döneminde burada gazetecisiniz.
Dediler ki sen oradan buraya, Edirne, İstanbul'a falan dönmeyi unut, oralarda dur. Çünkü TRT o zaman çok yönlü şey de yok. Özel kanallar
Tabii.
da yok. TRT burada, diğer gazeteler burada, ekipler mobil vaziyet. Aynı bugün yaşadığımız Suriye'deki gibi. Her yerden yayın yapılıyor falan. Biz kaldık burada. Yani o dönemde. Sonra yalnız gelmiştim.
Eşiniz, çocuklarınız falan var mı o dönemde?
Var.
İstanbul'da
çocuğum
var.
da ilkokula daha yeni başlamıştı. Kızım daha doğrusu.
Evet.
Eşim vardı. Bir tane daha oğlum vardı. O daha küçüktü.
Evet.
Baktık olacak gibi değil. Dediler ki yani orada biraz daha kalacaksın. Hadi dedim olmayacak bu. Yük dedim. Hayatımda ilk defa evimi taşıdım diye düşündüm.
İstanbul dışına
Yük
yani.
dedim evet eşyalarımı ve geldim Edirne'ye ve Edirne'ye adım atışım böyledir yani.
Evet. Tabii 89 göçüden bahsettiniz. Bulgaristan'dan birçok soydaşımız ülkemize geldiler. Aynı dönemde ben de Kepirtepe'de öğrenciydim ve oraya da hem
gelmiştim.
okul arkadaşlarımız, okula gelen arkadaşlarımız oldu. Hem onun dışında bizim okulumuzun konumu ve durumu müsait olduğu için işte çadır kentler kuruldu bizim okulumuza da. Ben de o dönemde...
İlk göç tecrübesini
Tabii,
yaşadık biz o zaman.
evet,
Büyük
evet.
göç
Çok büyük
tecrübesi.
bir göç. Tabii Trakya, Edirne bölgemiz önemli bir göçmen ailelerin yaşadığı bir bölge. Tabii 89 göçü sizin hayatınızda aslında çekmiş olduğunuz
Böyle bir
fotoğraflarla
kırılma
da
noktası ama
bir
o zaman.
kırılma noktası olmuş. Hem Edirne'de kalma
Evet.
noktasında tabii bir de ne var? 89 göçünü
Evet.
belki de en iyi fotoğraflayan sizsiniz. Yani en iyi fotoğraflayanlardan biri demeyeceğim. Bu konuda çok başarılı olduğunu ve birçok yerde o konudaki fotoğraflarınızın kullanıldığını ki ben de yıllarca konserlerinde sizin müsaadelerinizle kullandım onu. Söyleşilerimde kullandım çünkü göç teması ile ilgili çalıştığım için ben de. Bu anlamda da 89 göçü sizin hayatınızda önemli bir kırılma noktası. İyi ki de buradaymışsınız ve iyi ki de o fotoğrafları bir sanatçı bakışıyla çekmişsiniz. Onun için de size hem ülke adına hem Edirne adına teşekkür de etmiş olalım. Tabii şimdi bir gazetecilik devam ediyor ve
Evet.
siz Edirne'ye artık yavaş yavaş alışmaya başladınız ve Edirne'de yaşamaya başladınız. Sonrasında tabii gazetecilik yönü ama bu herkesin bildiği Beyiç Günalan'ın fotoğraf sanatçılığı yönü nereden daha da bilinir hale geldi?
Tabii yani gazetecilik olduğu için başlangıcında hayatımda benim fotoğrafa tanışmam, yüzleşmem veya karşılaşmam diyeyim. Yine gazeteci, haber fotoğrafçılığı bağlamında oldu. Yani bizim zamanımızda foto muhabirleri haberin fotoğraflarını çekerlerdi. Sonra koşullar ve çalışma biçimi değişti mesleki olarak. Bir muhabir hem görüntü çeker hem ses kaydı yapar. Ben de İstanbul'da yazı yani haberin metin kısmı ile ilgili, istihbarat kısmı ile ilgiliydim ama pek hayatımda fotoğraf yoktu. İlgim var. İyi bir fotoğraf gözlemcisiyim. Fotoğraflara bakmaktan, onlara dokunmaktan büyük keyif alıyorum ama üretim bazında hayatımda fotoğrafım yok. Ama daha sonra ben de ve bir sürü meslekteki arkadaşım da muhabir ve foto muhabir ilişkisi veya ikilemi arasında bir takım böyle hani sürtüşme veya anlaşmazlık aynı şeyi düşünememe gibi nedenlerden dolayı muhabirlerin bir bölümü fotoğraf makinesi alıp çok zorda kalmadıkça kendi haberlerinin fotoğraflarını çekiyorlardı.
Evet.
Ben de onlara özendim. Ya dedim ben de bir fotoğraf makinesi alayım. İşte foto o zaman tabii çıraz. Usta foto muhabirlerinin ne laf anlatmak için uğraşacağım ama kendi fotoğraflarımı çekmeye başlayayım diye. O zaman Asahi Pentax denen hatta ilk aylıklarımdan diyebilirim. İki aylığıma mal olmuştu bana. Asahi Pentax dediğim bir fotoğraf makinesi satın alarak Sirkeci'de fotoğrafa
Giriş yapmış oldum.
giriş yaptım. Yani böyle
Evet.
artık fiziki olarak adım atmış oldum. Sonra arkası geldi. Ama tabii İstanbul'da benim fotoğrafa çok böyle bireysel anlamda zaman ayırma ne ortamı var ne
Tabii.
fırsatı var. Bu konuda Edirne benim için şans oldu. Çünkü Edirne'ye gelince daha önüm açık, daha kendime ait bir zaman buldum.
Evet.
Kendi inisiyatifim sonuçta bu yapının yani haber anlamında bu yapının başındaki kişiyim. Daha rahat fotoğrafa gidip gelme, fotoğrafı düşünmeye zaman buldum. Ve onun için Edirne fotoğrafta da benim bu eğer fotoğrafçı yönümü kastediyorsanız kırılma noktam oldu.
Evet.
Baktım Edirne'de olağanüstü zengin. Yani kültürel insan yapısı, doğası, tarihi, mirası, ondan sonra işte kırsal alanının zenginliği. Her şeyden önce insanının fotoğrafa çok böyle sıcak olması, yakın olması, fotoğrafın rol almayı, fotoğrafta bulunmayı sever olması benim önümü fotoğraf açısından bir seçenek koydu ve fotoğrafta Edirne'de daha geniş zaman, daha disiplinli fotoğrafa zaman ayırdım
Tabii
diyebilirim.
Edirne'de fotoğrafla ilgili geçtiğimiz programlarımızda yakında kaybetmiş olduğumuz
Tayyip Hoca.
Tayyip
Allah
hocamızla
rahmet
ilgili
eylesin.
de konuştuk. Onun da sevgili oğlu Ahmet Yılmaz'la konuştuk. 60 yıla yakın sadece Edirne fotoğrafı
Evet.
ve Edirne
Evet.
fotoğrafları çekip Edirne resimleri yaptığından bahsetti. Bu anlamda da tabii bu zenginliği devam ettiren önemli bir sanatçısınız Edirne'de. Benim de gözümde öylesiniz kesinlikle. Tabii bir de burada Edirne'de fotoğrafın sevilmesinde de belki son dönemde daha popüler bir hale gelmesinde de çok önemli olan bir dernek var. Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği EFOD. Orada da aktif olarak hem eğitmenlik hem de onun herhalde bir kuruluş aşaması var. O aşamada da
Evet.
siz görev aldınız.
Şu anda kültürel ve sanatsal bir sivil toplum kuruluşu aklınıza getirmek isterseniz Edirne'de çok sınırlı sayıda akla
Tabii.
gelen derneklerden biri de EFOD. Onun hikayesi de şöyle, yani EFOD'un taşının altında da çok ciddi ilim var. EFOD aslında 1980 yılında kurulmuş bir dernek, sivil toplum örgütü. Biliyorsunuz 80 yılının bir özelliği var. 12 Eylül darbesinin yılı ve o yıl Türkiye'deki bütün derneklerin büyük bir bölümü, çok azı dışında büyük bir bölümü kapatılmış bir dernek. Ama EFOD kapatılmıyor dönemde.
Evet.
Başında da Taner Serim diye o dönem Edirne'de görev yapan bir cumhuriyet savcısı var. Derneğin yönetim kurulu başkanlığını ya da başkanlığını yönetiyor. Hala hayatta, Allah uzun ömür versin. Onun döneminde bir altın dönem, yani parlak bir dönem yaşıyor EFOD. Tabii Edirne'nin sosyal çevresindeki ilgili kişiler de toplaşmışlar. Bir parlak bir dönem yaşıyor ama tabii her devlet memurunun da olduğu gibi sonuçta onun da tayini çıkınca bir şekilde yine devam ettiriyor etkisini EFOD ve artık yavaş yavaş biraz şey kaybetmeye başlıyor.
Kan kaybediyor
Kan
diyorsunuz.
kaybediyor, yani önem kaybetmeye başlıyor. Hatta öyle bir döneme geliyor ki en son yine rahmetli Nurengin mimarlık bölümünde hocamızdı. Başkanlık onun üstünde kalıyor. Öyle bir dernek. Ben de işte dediğim gibi 89'da geliyorum. 92'lerde 93'lerde bir hayli fotoğrafta Edirne'de mesafe yol aldığım için Enver Hoca, o arada Enver Şengül Bitlis'ten Edirne'ye geliyor. Orada Enver Şengül'ün de bir yerel muhabirlik görevi var. Tabii o Edirne'ye tayin olunca doğal olarak Hürriyet Gazetesi'nde o da beni buluyor. Onda da tanışmamız hemen öyle. Onda da fotoğraf merakı var. Bir şeyler yapıyoruz ama kendi başımıza. Yani denildi ki o zaman ya bir dernek koyalım. Madem buna bu kadar zaman ayırıyoruz, bir potansiyelimiz de var. Sonra dediler ki aman ya ne yapıyorsunuz? Edirne'nin çok kıymetli bir derneği vardı. Ya atıl durumda alın o derneği, onu ayaklandırın, onu canlandırın. Nurengin Hoca'yı bulduk o zaman. O da Allah razı olsun nereden çıktınız? Üstümde kaldı. Ne genel kurulu yapabiliyorum, ne bir şey
Evet.
yapabiliyorum. Aynen bu derneği size devredeyim dedi. O derneği o zaman aldık, yani devraldık. O altı dönemden sonra EFOD'un yeniden doğuşu öyle başladı.
İkinci dönem olmuş
İkinci
oluyor.
dönem
Tabii
öyle.
ülkemizde
Ya biz kurmadık, canlandırdık.
ben de sivil toplum örgütlerinde gerek kurucu gerek yönetici olarak gerek de hala da üye olarak bulunuyorum. Gerçekten ülkede o sivil toplum kuruluşlarının yaşaması ve hayatını daha aktif olarak idame ettirebilmesi için kemik bir yapı oluşması gerekiyor. Tabii çok zor yani ülkemizde kurumsallaşamıyor bu sefer. Dediğiniz gibi bir memurun üstünde oluyor falan. Sonra siz EFOD'u tekrar canlandırdınız.
Canlandırdık.
Bu hangi yılda yaklaşık olarak hangi yıllar?
94 diye
Evet,
hatırlıyorum yani
aslında
15.
80'de kurulmuş bir dernek. 94 yani 15 yıllık bir dernekmiş o zaman da.
Ya 45 yılına girdik bu sene.
Evet.
Kuruluş başlangıç derseniz 45
Tabii,
yıllık bir
evet.
kurum yani.
Önemli, önemli. Tabii çok eski dernekler var. Edirne Tanıtım Turizm Derneği'ni ben yakından biliyorum. Edirne'de çok aktif olan eski derneklerden. O da mesela benim gördüğüm kadarıyla bir dönem aktifliğini kaybetmiş ama şu an yine aktif olan
Oluyor bunlar
derneklerden.
yani.
Tabii,
Oluyor.
sonuçta
Evet.
kişiler
Evet.
bir burada
Tabii.
lokomotif oluyor.
Aslında olmaması lazım ama
İşte dedim
kişilere
ya
bağlı
kurumsallaşamadığı
inişler
için. Tabii.
çıkışlar oluyor yani.
Evet. Sonuçta siz tabii orada EFOD'la birlikte hem fotoğraf kariyeri anlamında biraz daha oraya
Evet.
evrilmiş oldunuz. Bu anlamda da eğitmenlik yönünüzde bu sefer orada eğitimler vermeye başladınız ki şehrimizde birçok profesyonel denebilecek yarışmalara katılıp ödül alabilecek düzeyde belki onlarca belki yüzlerce mi bilemiyorum artık fotoğrafçı var belki de bilemiyorum. Hani o eğitim süreçleriniz her zaman ben de yakın ilişkide olduğum için EFOD'la o eğitim süreçleriniz devam ediyor aktif olarak
Yani
her zaman.
şöyle diyeyim, yani Edirne'de fotoğrafla ilgilenen kim varsa, yani 100 kişiden herhalde 95'inde, 96'sında, 97'sinde dokunmuşuzdur. Yani
Evet.
bir teşviki mesaimiz
Tabii.
olmuştur.
Peki e-fotla ilgili veya fotoğraf sanatçılığı yönünüzle ilgili, şimdi gazetecilikten biraz daha o daha ağır basmaya başladı herhalde.
Evet, yani
Emekli oldunuz.
öyle emekli olduktan sonra
Emekli
iyice
olduktan sonra
fotoğrafı.
tamamen mesai fotoğraf oldu. Yurt içinde, yurt dışında bu anlamda mesleki başarılar da elde ettiğinizi ben yakın bir dostunuz olarak, kardeşiniz olarak biliyorum. O konudan da isterseniz onlardan da biraz bahsedelim dinleyicilerimize.
Ya tabii ki bu, eğer fotoğrafa hala da var yani bu gelenek. Çok sayıda fotoğraf yarışmalarının düzenlendiğini, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından öyle bir havuzun olduğunu fark ediyorsunuz. Sonra başlangıçta hep bu duyguları aşağı yukarı bütün fotoğrafçılar yaşamıştı. Hani diyorsunuz, acaba ben yani yollasam benim fotoğraflarım burada kabul görür mü falan, böyle bir çekingenlik vaziyette bir katılmalar başlar bu yarışmalara. Sonra bir süre sonra buradan başarılar dönmeye başlayınca, geri gelmeye başlayınca bir özgüveniniz gelir ve başlarsınız yarışmalara fotoğraflar yollamaya ve ödüller kazanmaya. Aslında biz bunu şu anda, yani belli bir düzeye geldikten sonra eleştiriyoruz. Çünkü yarışma fotoğrafçılığı bir fotoğrafçının gelişimini sınırlayan, onu tanımlayan bir davranış oluyor. Halbuki biz fotoğrafçının daha özgür, daha bağımsız fotoğraflarını üretmesinden yanayız. Ama dediğim gibi bu başlangıçta kabul edilecek bir durum değil. Ama bir yarışmanın teması var. Siz o temaya göre fotoğraf çekiyorsunuz, çekmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü o
Sınırlamış oluyorsunuz
tabii,
demek
yani
oluyor.
kendinize bir şey yapıyorsunuz. O nedenle bir süre sonra başlangıçta bu yarışmalara duyduğunuz ilgiden uzaklaşmaya da başlıyorsun. Ha, bu bağlamda baktığınız zaman benim de çok sayıda ilk büyük ödülüm, birincilik ödülüm Koç Allianz'ın, o zaman Koç Allianz'tı bir yarışması, Yaşam Sevinçleri diye bir fotoğraf yarışmasıydı. Konu Yaşam Sevinçleri.
Evet.
Bakın görüyorsunuz, hemen bir tanım yapıyor. Ben de gazeteci olduğum için yani bütün olayları gidiyoruz ediyoruz. Kendime haberin dışında kendime de fotoğraf çekmeye başladım Edirne'de. İstanbul'da öyle bir şansım yoktu. Kırklareli'nde o zamanlar kakava şenlikleri yapılırdı. Yine yapılıyor ama eskiden çok daha coşkulu bir kutlamalardı bunlar. Orada bir Moldovalı iki tane genç kız yerel kıyafetleriyle birlikte gösteriye hazırlanıyorlar, sunuma hazırlanıyorlar. Arkadaşı ayna tutuyor, küçük bir el aynası tutuyor. Kızın biri de böyle çok sempatik, güzel, şirin de bir kızcağız. Dudaklarını boyuyor. Yani süslerini hazırlıyor kendine. O fotoğrafı çekmiştim. Ya dedim, işte bak bunlar kendi değerlendirdim. Yaşam sevinci herhalde dedim. Bu yaşam sevinci de daha nasıl anlatabilirim? Bunu yolladım yarışmaya. O bir birincilik geldi buradan bana. Ve oradan aldığım ödülle de bir objektif almıştım. Benim ilk büyük başarım budur. Sonra yurt dışı yarışmalar falan katılıyorsunuz. Şu anda benim merkezi Fransa'da bulunan FIAP, yani derneklerin birliği var. Önce
Fransa'daki derneklerin mi
var,
yoksa bütün
dünyadaki
dünyada
fotoğraf derneği.
derneklerinin birliği olan bir
Şöyle
yapı
diyeyim.
var?
Türkiye'de dernekler var. Bu
Evet.
Türkiye'deki derneklerin bağlı bulunduğu federasyonumuz var.
Evet.
Bu federasyonların da birliğinden bir üst birlik olarak FIAP,
Ha,
merkez
Fransa'daki.
FIAP'ın
Evet.
uluslararası fotoğraf birliği diyeyim.
Evet.
Onların ünvanları var. Yani bunlar belli şartlarda işte yarışma başarılarından kaynaklanan. AFIAP diye başlıyor. Sonra EFIAP diye bir devam ediyor. EFIAP-B falan böyle devam, bir sürü ünvanları var. O ünvanlardan da öyle bir sanatsal ünvanım var benim. EFIAP ünvanım var
Yani
yani burada.
bu da uluslararası bir
Uluslararası
ünvan.
ünvan. Yani
Yani
akademik,
tescilli fotoğrafçısınız yani bu
evet,
anlamda.
akademik ünvan neyse sanatsal ünvan gibi budur
Evet.
o yani.
Güzel başarılar, güzel miraslar.
Evet.
Şimdi biraz aileden de bahsedelim. Güzel miras demişken, çocuk kaç tane demiştiniz?
Yani
Torun,
iki tane. Bir
torunlar
kız
var.
bir oğlum var.
Bir kız, bir torun.
Torun üç tane.
Allah
Bir tane
bakmasın.
kızımlar, bir tane oğlumlar.
Evet, torunlar da var. Tabii ailede bir de dinleyicilerimizin bilmediği ama benim bildiğim bir ve tüm belki
Sürpriz.
sürpriz birisi daha, birileri daha var. Kardeşiniz vardı herhalde. Siz kaç
Evet.
kardeşsiniz?
İki
İki
kardeşiz. İki
kardeşsiniz. O
kardeş.
diğer kardeş de siz gibi işte sanatçı bir aile.
Ya o benden daha popülerdi.
Evet.
Yani
Evet.
hala öyle de. Ama yani işte bir, ne diyeyim, yani o kategorideki sanatçıların bir şey dönemleri, atıl dönemleri oluyor. Şimdi o dönemi yaşadığı için
Ya
yeni
atıl,
kuşak
atıl demeyelim ama şimdi çok popüler olan belki şey
direkt.
yapmıyor. Evet, kim olduğunu bir söyleyelim bakalım. İnsanlar zaten hani seyretmeyen yoktur.
Evet. Şimdi tabii orta kuşak herkes bunu çok iyi bilir.
Evet.
Bilirseniz bir zamanlar Fadıl Fıdıllıoğlu diye bir tipleme vardı.
Fadıl Fıdıllıoğlu, evet.
Bir Demet Tiyatro diye Star Televizyon'da yayınlanan bir diziydi.
Yılmaz Erdoğan'ın,
Yılmaz
Demet
Erdoğan'ın yaptığı,
Akbağ'ın,
hani
evet.
Demet Akbağ, Yılmaz
Kesinlikle.
Erdoğan'ı ve o dönemde sokaklar hakikaten boşalırdı. Müthiş reyting
Kesinlikle
ekiplerdi.
evet yani.
Oradaki tipler Laz Bakkalı'ndan
Evet.
işte bizim Fadıl Fıdıllıoğlu benim kardeşime kadar.
Evet.
Benim kardeşim de orada Fadıl Fıdıllıoğlu tiplemesini yaptı. Yani Bircan Günalan olarak. Şeyde sinemalarda da çok önemli. Yani
Tabii
Uygur'un
tabii.
sinemalarında da filmlerinde de çok oynadı. Benim hatırladığım işte Selamsız Mandosu, Vizyon Tele orada falan. Ya neyse yani
Ya gazetecilik işte, kardeşiniz dediğiniz gibi tiyatro sanatçısı. Anne baba ile ilgili de nereden, hani bu ilgi nereden geliyor, ailede var mı
yok ailede fazla
sanatçılar?
yok ama dedem biraz müzisyenmiş o da. O biraz
Evet.
seni ilgilendirir. Onun bir utu vardı. Yani biz ben
Ama sizin de müzikle ilgili çok önemli bir kültürel birikime sahip olduğunuzu dahi
dinleyiciyim
de
ya.
biliyorum. İyi mi?
Ama çalmayı
Ama
çok isterdim
iyi
ama
bir dinleyici olmak
dinleyiciyim.
da bir kere müziğin en temel şartlarından bence. Bir kere onu biliyorum.
Hayatımın fonunda illaki müzik vardır. Yani özellikle
Evet.
çalışma, okuma saatlerimde. Arkamdan müzik gelir. Müziksiz bana çok böyle müthiş bir boşlukta hissederim
Evet.
kendimi. Onun için müzik
Sizin
vardır hayatımda.
fonlarda hep müzik var. Bizim de uzun yıllardan beri fonlarda hep Beyiş Günalan'ın göç fotoğrafları var. İşte fonlar birbirini tamamlıyor, dostluklar gibi. Sohbetimiz gayet keyifli gidiyor Beyiş abi.
Ben size misafir
Evet,
ne zaman
yani işte biraz dediğim
derse.
gibi resmi girdik artık, yani abilik, kardeşlik
Tabii
sohbetlerimizi
tabii yani
devam
günümüzde.
ettiriyoruz. Yani tabii bende şöyle bir emeğiniz de var. Gerçekten kendi isteğinizle beni de yüreklendirerek çok güzel fotoğraflarımı şehrin farklı noktalarında çekmiştiniz yıllar önce. Sonrasında hatta bir Bulgaristan seyahatimiz oldu 3 günlük. Oradaki sizlerin de unutamayacağı, benim de hala arşivlerinde olan, işte boşalmış olan köyleri görmüştük. Göç etmiş soydaşlarımızın Lofça bölgesine gitmiştik hatırlıyorsanız. O bölgede sevgili Hakan Tokuç'un da buradan kulaklarını çınlatalım. Sevgili dostumuz, o da
Onur da
birlikte.
vardı değil mi?
Evet.
Onur.
Yok yok,
Yok, üçümüz mü
üçümüz
gitmiştik?
gitmiştik. Tabii orada benim bir arkadaşım bizi
Ha
misafir
tamam,
etmişti,
ben
hatırlıyorsunuz.
dördüncü kişi oydu, doğru.
Tabii o göç konusuyla ilgili orada da farklı bir deneyim, tecrübe, gözlemler yapmıştık. Güzel fotoğraflar çekmiştiniz. Elleriniz dert görmesin diyeyim. Tabii göçün orta yeri hüzün kitabı var bir de. Bu biraz önce de bahsettiğimiz, hani dönüp dolaşıp bizim içimizdeki yara o göç, biliyorsunuz. Bu göçle ilgili olan fotoğraflarınız bir de kitap oldu.
Evet.
Bunun dışında sergilerinizin veya fotoğraflarınızın içinde yer aldığı birçok kitabınız da olduğunu biliyorum. İsterseniz bunlardan bahsedelim. O küçük küçük olanları bahsedip bir de Göçün Orta Yeri Hüzün kitabına gelelim bence.
Gelelim. Yani şöyle diyeyim. Yani çok samimi içtenlikle söylemek gerekirse habercilik çok baskın bir duygu. Bütün bu fotoğrafları ben göç fotoğraflarını kastediyorum. Göç derken de çok göçümüz olduğu için tanımlayalım. 89 Bulgaristan zorunlu
Bulgaristan
göçü.
zorunlu göçü, evet.
Bu göç fotoğraflarını çekerken yine baskın bir habercilik içgüdüsüyle hareket ediyorduk. Yani her anı çekip her anın haber konusu olabilecek anlarını tespit edebilmek. Bu yarış. O anlamda başka şey aklımıza gelmiyor. Ben yani bir fotoğraf çekme yarışı, her şeyi çekme yarışı içerisinde. Ama üstüne seneler geçtikçe o haberin sıcaklığı soğumaya başlayınca geriye de kalan arşivin bir dönemin tanığı, belgesi olduğunu farkına varmaya başladık. Hep birlikte varmaya başladık. Ya 10. yılda dediler ki bana ya bir 10. anma programında bir sergi açalım mı? Hiç aklıma gelmedi. Allah Allah hakikaten ya. 10 yıl mı geçti? Evet 10 yıl geçmiş. İşte 10. yılda benim göç fotoğraflarından oluşan bir hatırlamıyorum şimdi nerede kaç tane açıldığını. Bir sergi açtık. Hızla gidiyorum. 20. yıl oldu. 20. yılda baktım. Üniversiteden talep geldi. Göç derneklerinden talepler gelmeye başladı filan. İş artık değer kazanmaya, kıymetlenmeye başladı eldeki. Çünkü haber amaçlı çekildiği için bu fotoğrafların çok büyük bölümü bugünkü gibi teknoloji dijital değil yani
Tabii,
artık
tabii.
aktarma yok. Filmler üstünden filmleri de merkeze, haber merkezine yolluyorsunuz
Evet.
sorgula. Oradaki arşive geliyor. Benim elimde kalanlar çıkmalar. En ileri gitti o zaman. O tarz.
Peki onları geri
Yok
alabiliyor
onlar
musunuz?
yani
Orada gitti.
gazeteciliğin şeyi de bu. Kadrolu sözleşmeli çalıştığınız için
Evet.
başka yere veremezsiniz bir yere.
Kullanamazsın.
Sözleşmemiz ona göredir.
Evet.
Gazete adına her şeyi yani bütün fikri eserleriniz öyle geçer. Gazetenin malıdır. Yani ona devrederseniz.
Evet.
Kendi fotoğrafınızı bile imza karşılığı emanet alırsınız. Öyledir yani.
Evet.
Sonra bu eldekilerde baktım iyi şeyler olacak ama ya yine bazıları özellikle Edirne bu konuda konuyor geç de refleks gösterdi herhalde. Bursa uyanmış. Bursa'da biliyorsun
Tabii
önemli
Bursa çok ciddi bir
şey göç
göç
merkezi.
şehri tabii.
Bir de kurumsallık orada daha fazla. Bursa'da bir göç müzesinin açılması çalışması yapılıyormuş.
Evet.
Orada işte araştırma yaparken herhalde bana denk geldiler. Sonra buraya geldi Bursa Belediyesi'nden. Dediler ki böyle böyle bir göç müzemiz açıyoruz. Yani Türkiye'nin göç tarihini yansıtabileceğimiz. Bu fotoğraflarınızı da göç müzesinde yer vermek istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? Ben bu fotoğraflardan bugüne kadar hiç telif bağlamında bir kazancım yapmadım. Niye? Çünkü bu fotoğraflar benim değil. O olayı yaşayan insanların ortak paydamız, hepimizin
Evet.
fotoğrafları. Dolayısıyla bu fotoğraflardan bireysel kazanç elde etmeyi kendime bunu hak görmedim.
Hak yere.
Çünkü hepimizin hikayesi,
Evet.
benim hikayem değil. Dolayısıyla dedim ki ben telif konusunda bir şey istemem sizden ama bir şey isterim. Madem bunlar artık gittikçe değer kazanıyor, kıymetleniyor. Bir kitap yapın bana dedim. Aa falan dediler. Ondan sonra o kitabın hikayesi öyle. Bir kitap basıldı. 1000 tanesini de bana verdiler o zaman.
Evet.
Ondan sonra ama onlar ne yaptılar sonra kitabı? Tabii bir ticari kitap değildi bu. Bir şey kitabıydı.
Evet, en azından o fotoğrafların yayılması için bir araç
Tabii
olmuş.
tabii. Şimdi çok önemli bir yayın. Yani önemli bir yayın oldu. Yani yıllar, şu 35. yıl sanıyorum. 35 yılı geride bırak. 89 ne oluyor? Evet 35 yıl. Artık güzel bir kaynak oldu. Böyle de o kitabın hikayesi de.
Evet, yani o da
Sonra
geleceğe
Edirne Belediyesi açtı sergiler falan ama çok sonra yani.
Geleceğe miras olarak taşınacak bir belge olmuş. Diğer türlü belki bu konuda bir hassasiyet oluşmasaydı sizin arşivlerinizde kalacaktı onlar.
Ben buradan bir şey daha söyleyeyim. Şimdiki Sayın Rektörümüz Mustafa Tipler bu göç konusuyla çok ilgili olduğu için üniversitede bu göç konulu pek çok etkinliği
Evet,
hazırlayacağını
daha öncesinde
öncülüğünü
yapmış oldu.
yaptı.
Evet.
O programlarda onlarca defa bu serginin de eşlik etmiştir ona,
Evet.
kendisine.
Sayın Rektörümüzün hassasiyeti olduğunu biliyoruz. O
Çok.
konuyla ilgili çalışmaların bu dönemde de artarak
Evet.
devam edeceğini düşünüyorum
O
ben de.
fotoğrafları çok tanıdığıdır, bilir yani. Kare
Evet.
kare kendisi bilir.
Evet. Sevgili Beyiş Günalan, çok keyifli bir sohbet devam ediyor. Ama daha sonra yenilerini yapmanın sözünü almak kaydıyla şimdilik bu kaydımızı isterseniz yavaş yavaş sonlandıralım.
Tamam.
Sizin Edinelilere, öğrencilerimize, üniversitemize bir mesajınız var mı? Son olarak söylemek istediğiniz cümleleriniz varsa onları da alalım.
Teşekkür ederim. Yani Edirne güzel bir yer. Özellikle Edirne öğrenci bakımından çok dışarıdan gelen, yani dışarıdan derken Edirne dışından gelen öğrencileri. Çünkü bazı kelimeleri dikkatli kullanmak
Bir
gerekiyor.
parantez açalım bu arada.
Tamam.
Hani son cümlelere bunları da ekleyin. Sizin uzun yıllar boyunca bizim üniversitemizde de ders
Evet.
verdiğiniz de yani aslında üniversitemize çok o anlamda da büyük bir katkı sunmuş olduğunuzu yıllarca biliyorum. Hani o
19 yıl
konudan evet.
evrimci. 19 yıl.
Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. O konuda da önemli bir emek vermişsiniz hem
29
şehrinize hem
sene.
üniversitemize.
Hocam o zaman hocalarından şey isteyecekti. Plaket ben diyecektim. Fahri emekli oldum üniversitenizden.
19 yıl bile olsa o emekleriniz yine de belki bir şey olur. Çok teşekkür ederiz
Ben
programımıza
teşekkür
katıldığınız
ediyorum.
için.
Sağ olun.
Bu da geleceğe miras bırakma amacıyla yapmış olduğumuz programımıza siz gibi kıymetli bir Edirne dostu, Edirne aşığı, Edirne'ye çok önemli katkılar sunmuş gazeteci, fotoğraf sanatçısı değerli konuğu ağırlamış olmaktan biz de mutluyuz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Sevgili Edirnelilere, sevgili Güne Bakan dinleyicilerine ve sevgili öğrencilerimize seslenebilme, onları görmesem bile duygusal olarak onlara hitap etme şansını verdiğiniz için tekrar teşekkürler.
Evet. Kıymetli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda yine kıymetli bir konukla görüşmek üzere.